Ayrım 13, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, Sayfa 109. Cesur Bilim İnsanları. Aspat Pusztai adını hiç duydunuz mu? Macaristan Budapeşte de 1930 yılında doğdu. Bilim insanı oldu, Macar Bilimler Akademisi üyesiydi. Sovyetler Birliği destekli iktidara karşı 1956 Macar ayaklanmasına katıldı. Bastırılan isyandan sonra Avusturya'ya kaçtı, mülteci kampında yaşadı. Sonra İngiltere'ye gitti. Sonra İskoçya'daki Rovet Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Bitkisel kökenli protein olan lektin ve çevre koşulları etkisiyle değişim geçiren bitki genetik modifikasyonu konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri oldu. Sonra peşine polisler, istihbaratçılar takıldı, tehdit edildi. İftiralara maruz kaldı, geri adım atmadı. "Ben yemem," dedi. "Halkın kobay olarak kullanılması doğru değil," dedi. Kovuldu. Yaklaşık 50 yıl sonra memleketi Macaristan'a döndü. Mesele şuydu. Aspat Pusztai önceleri genetiği değiştirilmiş organizmaların, yani GDO'lu gıdaların vaat ettiklerine inanıyordu ve bu nedenle bunları incelemek üzere görevlendirildi. Ve Aspat Pusztai yaptığı bilimsel çalışma sonucu eline geçen bulgular karşısında şoke oldu. GDO'lu patateslerle beslenen farelerin daha küçük ciğerleri, kalpleri, testisleri ve beyinleri vardı. Keza bağışıklık sistemleri zarar görmüştü ve akyuvar hücrelerinde yapısal değişimler yaşamışlardı. Bu durum onları GDO'suz patateslerle beslenen farelerin aksine enfeksiyona ve hastalıklara daha açık hale getiriyordu. Ayrıca boyun altı bezi ve dalakta hasarlar ortaya çıkıyordu. Pankreas ve bağırsaklar da dahil dokular genişliyordu. Karaciğerde iltihaplanma durumları ortaya çıkarken mide ve bağırsaklarda ciddi bir yaygınlaşma yaşanıyordu ki bunlar kanser riskini arttırıyordu. Bunun kadar alarm verici olan diğer unsur ise sonuçların 10 günlük bir testin sonucunda alınmasıydı ve bu da insan yaşamında 10 yıla karşılık geliyordu. Tehlike büyüktü. Pusztai bulgularını 13 Haziran 1998'de BBC haber programında açıkladı. Bir gün sonra İskoçya Robert Research Institute'daki işine son verildi. Dipnot, The Daily Mail'in 7 Temmuz 2003 tarihli haberine göre Aspat Pusztai, ABD Başkanı Bill Clinton ile İngiliz Başbakanı Tony Blair arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra kovulmuştu. Ardından eşi Dr. Susan Bardox da kovuldu. Laboratuvar çalışmalarına el konuldu. Özellikle ABD medyası tarafından halk düşmanı ilan edildi. Peki Jeffrey Smith adını hiç duydunuz mu? ABD New York 1958 doğumlu yazar, politikacı ve genetiği değiştirilmiş tohumlara karşı amansız bir mücadele veren bir eylemci. 2003'te Aldanışın Tohumları ve 2007'de Genetik Rulet adlı kitapları yazdı. Son kitabı 2012'de sinema filmi bile oldu. Halk sağlığına inanan Jeffrey Smith ile bilim namusunu savunan Aspat Pusztai gibi bilim insanlarının yolu böyle kesişti. Keza bu bilim insanlarından biri olan Berkeley'den Ignacio Chapela da Pusztai gibi tehditlere maruz kaldı, kovuldu. Öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in GDO'lu gıdaların güvenliğine dair yaptığı tüm açıklamaların yalanlarını ortaya serdiler. İşin acı yanı, Türkiye gibi ülkeler FDA açıklamalarına inanmak zorunda bırakılıyordu. Dev şirketler karlılıklarına kimsenin müdahale etmesine izin vermiyorlar, aleyhte bulguları gizliyorlar ve gıda güvenliği konusunu tartıştırmıyorlar bile. GDO'lu yiyeceklerin sindirim sistemi işlevleri, karaciğer böbrek işlevleri, bağışıklık, endokrin sistemi, kan bileşeni, alerji, bebekler üzerindeki etkileri, kansere sebep olma potansiyeli veya sindirim sistemi bakterileri üzerindeki etkilerini incelemiyorlar. Ne yapıyorlar? Gıda endüstrisinin fonladığı araştırmalar tehlikeli sorunları ortaya çıkarmıyor. Yetmezmiş gibi ortaya çıkarılmış gerçekleri gizliyor. Nasıl yapıyorlar? Deneylerde daha genç ve daha hassas hayvanlar yerine daha yaşlı hayvanları kullanıyorlar. İstatistiksel anlam ifade etmeyecek kadar düşük düzeyde numune ölçekleri kullanıyorlar. Besleme denemelerinin süresini sınırlandırıyorlar. Hayvan ölümleri ve hastalıklarını yok sayıyorlar. Bizden laboratuvarda DNA ilişkileri bozularak oluşturulan gıdaların milyonlarca yıldır doğada yetişen yiyeceklerden farklı olmadığına inanmamızı istiyorlar. Yani daha önce hiçbir zaman birlikte var olmamış genleri bir araya getirerek yaptıkları gıdayla binlerce yılda oluşan ve güvenilirliği kanıtlanmış olan gıdaların aynı olduğunu ileri sürerek yalan söylüyorlar. Oysa GDO'lar bir kez gıda zincirine girdi mi artık cin şişeden çıkmış demektir. Çünkü laboratuvarda oluşturulan yabancı DNA'lar vücudun yapısını bozuyor. Bunlar vücuda girdiğinde başıboş dolaşıyor, mide bağırsak güzergahı içerisinde uzun süre yaşayabiliyor ve iç organlara kan yoluyla taşınabiliyor. Bu hal kronik hastalıklara sebep olma riskini arttırıyor. Genetik rulet denmesinin sebebi tüketicilerin nasıl bir rahatsızlığa yakalanacağını bilmeden bu yiyecekleri tüketmesi. Üstelik sadece bitkiler değil, Arpad Pusztai ve diğer bilim insanları GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların sonuçları karşısında şoke oldu. Örneğin büyüme hormonu RBGH enjekte edilen ineklerden elde edilen sütün içerisinde göğüs, prostat, kolon, akciğer ve diğer kanser risklerini doğuran IGF-I hormonu yüksek düzeyde bulunmaktaydı. Şu uyarıyı yapmalıyım. Çocuklar yetişkinlerle kıyaslandığında tehlikelere daha çok açıktır. Özellikle de içerisinde ciddi miktarlarda RBGH işlenmiş süt içenler. Bir diğer endişe kaynağı ise GDO'lu gıdaları yiyen hamile kadınların bu şekilde normal cenin gelişimine zarar vermeleri ve sonraki kuşaklara geçen gen ifadelerini değiştirmeleridir. Araştırmalar gösterdi ki kendilerine tercih imkanı verildiğinde hayvanlar bile GDO'lu gıda yemekten sakınıyor. Ama insana yediriyorlar. ABD'de Aventis Crop Science'ın Starling Corn adıyla hayvan yemi olarak geliştirdiği GDO'lu mısırı Amerikan patates cipsinde kullandığı ortaya çıktı. Dipnot: Amerikalılar özellikle Kentucky bourbon viskileriyle pek övünür. Bu viski fermentasyona uğratılmış mısır, çavdar, buğday ya da malt arpasından veya malt çavdardan yapılır. Ezilmiş mısır, çavdar, buğday ve arpa karışımı en az %51'i mısır olmak zorunda damıtılarak yapılır. Peki bu mısır GDO'lu mu? Hiç bilgi yok. Kısırlaşan kurbağalar. Ya Türkiye'de? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Sener'e göre Türkiye'de gıda sektörünün %60'ı kayıt dışı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilimsel gerçekler halktan gizleniyor, daha da acıklısı çarpıtılıyor. Berkeley Üniversitesi Biyoloji Profesörü Tyron B. Hayes araştırma sonucunu 2010 yılında açıkladı. Mısır üretiminde yaygın kullanılan atrazin kimyası erkek kurbağalarda %70 oranında kısırlığa sebep olmuştu. Erkek kurbağaların %10'u dişileşmişti. Tarım ilaçlarında bulunan bu atrazin maddesinin kurbağalarda cinsiyet hormonu testosteron seviyesini düşürdüğünü İsveç Uppsala Üniversitesi de tespit etti. Laboratuvarında üretilen Rana temporaria ve Rana pipien türü kurbağalar Avrupa, ABD ve Kanada'daki sularda tespit edilen östrojen seviyesine maruz bırakıldı. Östrojen seviyesi arttıkça erkek kurbağaların %95 ile %100'ünün cinsiyet değiştirdiği ortaya çıkarıldı. American Environmental Toxicology and Chemistry dergisinin 2007 yılı Mart sayısında yer alan araştırmaya imza atanlardan Cecilia Berg, böcek öldürücü ilaçlar ve diğer kimyasal maddelerin vücutta östrojen gibi görev yapabileceğini belirterek, tüm kurbağaların dişi olması halinde bunun kurbağa neslinin tükenmesine neden olabileceğini söyledi. Araştırmacılar şu anda tek çarenin kurbağaların zarar görebileceği suların daha iyi temizlenmesi olduğunu vurguladı. Bu olay dünyadaki kurbağa türlerinin yaklaşık üçte birinin neslinin neden tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sorusuna da yanıt veriyor. AB ülkelerinde 2003 yılından beri yasak, Türkiye'de daha yeni 2011'de yasaklandı. Hem mısır hem de mısırdan yapılan kimyasal şekerin zararı konusunda bilgilendirilmiyoruz. Mesele mühim oysa, Türkiye bu ağır sorunun güvenlik önlemlerini alıyor mu? Kimin güvenliği? AKP iktidara gelir gelmez ilk icraatlarından biri gıda güvenliğine de el atmak oldu. Ne güzel değil mi? Sağlığımızı düşünen bir iktidar var. Bakalım öyle mi? AKP 5 Haziran 2004 tarih ve 25.483 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 5.179 sayılı kanunu çıkardı. Dipnot, gıda mevzuatının yer aldığı ilk bulgu Anadolu'da Hitit dönemine ait bir sütunda yer almaktadır. Bundan yaklaşık 3500 yıl öncesine ait olan bu sütunda komşunun etini zehirleme, komşunu aldatma yani zehirli yiyecek satma yazılıdır. Kanunun amacı, kapsamlı gıda güvenliği sağlamak olup buna uygun olarak her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama gibi aşamalarda üretici ve tüketici haklarını korumaktı. Gıdaya ilişkin tüm bu hizmetleri tek bir yetkili merci yapacaktı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Üretim izni, gıda sicili, tescil gibi işlemler bakanlığı ve itibarıyla AKP'li bakanı gıda konusunda büyük güç haline getirecekti. O bakanlığın en yetkili ismi Mehdi Eker dedi ki, biyogüvenlik kanunuyla genetiği değiştirilmiş organizmalarla yani GDO ile ilgili tutumumuz daha çok Türkiye'yi korumaya, Türkiye topraklarını korumaya dönüktür. Kanunumuza göre biyogüvenlik kuruluna yapılan başvurular 4 risk açısından değerlendirilmektedir. Birincisi, insan sağlığına dönük herhangi bir risk içeriyor mu? İkincisi, hayvan sağlığına dönük bir risk içeriyor mu? Üçüncüsü, çevre sağlığına yani bitkilere ve diğer çevre unsurlarına bir zararı söz konusu mu? Dördüncüsü de ülkenin sosyoekonomik durumu için bir risk taşıyor mu? Yani bir GDO'lu ürünün Türkiye'nin sosyoekonomik yapısına bir zararı, bir riski, bir tehdidi söz konusu mudur, değil midir? Dönemin bakanı Eker böyle diyor. Peki ne yaptı? Okuyacaklarınıza şaşırmayınız. GDO'lu ürünler dünyayı işgal ediyor. Yeryüzünün biyolojik çeşitliliği tehdit altında. Yaratılan yeni ekosistemde tüm canlılar hedef altında hızla tükeniyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden muhalif sesler çıkmaya başladı. Hintli aktivist Vandana Shiva Çalınmış Hasat kitabında şöyle diyor. Biyokorsanlık, biyolojik hırsızlık, doğamızın bitkilerini toplayıp tekellerini alarak çıkarları için patentleyen şirketlerin yaptığı budur. İnsanların tepkisine fazla sessiz kalamayacağını anlayınca Birleşmiş Milletler, Mayıs 1989'da biyolojik çeşitlilik uzmanları çalışma grubunu topladı. Çalışma grubu Şubat 1991'de Hükümetler Arası Uzlaşma Komisyonu adını aldı. Türkiye Rio Konvansiyonu olarak da bilinen Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu kararlarını 11 Haziran 1992'de imzaladı ve 4 yıl sonra, yıl 1996, 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı kanunla kabul etti. Niye 4 yıl beklendi? AKP ağırdan alıyordu. Mesele genetiği değiştirilmiş ürünlerin ülkeye girip girmemesiydi. Domates, yonca, kanola, pamuk, keten, mercimek, mısır, kavun, erik, patates, pirinç, soya, şeker pancarı, ayçiçeği, tütün ve buğday başta olmak üzere pek çok tarım ürünü genetiği değiştirilmiş olup piyasaya girmeye başladı. Ekim alanı büyüklüğü ve dünya ticaretine konu olması açısından mısır, soya, pamuk ve kanola öne çıkmaktaydı. Ülkemize GDO'ların girdiğini ilk olarak TMMO ve Ziraat Mühendisleri Odası 1998 yılında gündeme getirdi. Ancak bu bilgi paylaşımını değerlendirip araştırmak ve tedbir almak yerine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ''Nereden biliyorlar? Siyasi ve ideolojik konuşuyorlar!'' diyerek inkar etme yolunu seçti. Kimi ülkeler ise kamuoyu baskısı nedeniyle geri adım atmak istedi. Ancak bu kısıtlamalar küresel şirketlerin çıkarlarına tersti. Bunun sonucu Birleşmiş Milletler, Cartagena ve Montreal gibi yerlerde olağanüstü toplantılar düzenledi, mutabakata varıldı. Türkiye bu sözleşmeye de 24 Mayıs 2000 tarihinde imza koydu. Gıda güvenliği konusunda yasa çıkarma sözü verdi ve yine 4 yıl sonra, yıl 2004, bırakın yasayı, AKP 103 ülkenin imzaladığı protokolü ancak 4 yıl sonra TBMM gündemine getirdi. Sözleşme onaylandı. Sırada ulusal biyogüvenlik yasası vardı ve bu kez 6 yıl sonra, yıl 2010. Nihayet Türkiye 18 Mart 2010 tarihli 5977 sayılı biyogüvenlik yasasını çıkardı. Tüm bu hukuki süreç boyunca ülkeye kaç milyon ton GDO'lu yiyecek içecek tohum yem sokuldu. Bilinmiyor, saklanıyor. Bilinen var ama... Arjantin'den 2003 yılında soya getiren bir gemi çevreci Greenpeace tarafından Brezilya önlerinde durduruldu. Numunelerin incelenmesi sonucu Türkiye'ye sokulacak soyaların GDO'lu olduğu ortaya çıktı. GDO'lu soyaları taşıyan gemi durdurulmasaydı yükünü Mersin Limanı'na boşaltacaktı. Dipnot, Arjantin'de 1989'da devlet başkanı olan Carlos Menem'in ekonomik programının Rockefeller tarafından yazıldığı sır değil. Borçlu Arjantin'in borçlarını kapatması için tek çare sunuldu. Genetiği değiştirilmiş soya üretmek. Üretim 1991'de 569 tarlayla başladı. 1996'da Monsanto Arjantin'de Roundup Ready soya fasulyesi tohumlarının dağıtım lisansını aldı. Ve mısır, buğday, Hint darısı, yağlı tohumlar, ayçiçeği, yer fıstığı, soya, sebze ve meyve yetiştirip ihraç eden Arjantin'de GDO'lu soya ikili alanlar 2007'de 16 milyon hektara ulaştı. Tohum saklama geleneği sona erdirilen köylüler her yıl Monsanto'dan yeni tohum alıyordu. Kaliteli et ve sütleriyle tanınan Arjantin'de süt üretimi çok düşünce ilk kez Uruguay'dan süt ithal etti. Pirinç üretimi %44, mısır %26, ayçiçeği %34, domuz eti üretimi %36 düştü. Fiyatlar ise hızla arttı. Unun fiyatı %162, mercimeğin %272, pirincinki %130 arttı. İtibarıyla Arjantin 2002'deki ekonomik krize girince ayaklanmadan korkan hükümet ile Monsanto bedava yiyecek dağıtmaya başladı. Hükümet soyadan alınan proteinin etin yerine geçebileceği yönünde propagandaya başladı. Fakat araştırmalar soya sütüyle beslenen bebeklerin daha alerjik olduğunu saptadı. Rus Bilimler Akademisi'nden Doktor Irina Ermakova, GDO'lu soya ile beslenen dişi erkekten doğan bebek farelerin 3 hafta içinde öldüğünü ispatladı. GDO'lu soya yemiyle beslenen sığırlar ölüyordu. İnsanlarda kanser, tiroid, solunum sistemi bozuklukları, akciğer ödemleri, deri hastalıkları gelişiyordu. Hormon bozuklukları yüzünden bazı kız çocukları 6 yaşında regl olmaya başladı. GDO'lu soyalar Arjantin'den gemiyle Türkiye'ye sokuluyordu. Bu olaydan sonra hiçbir politikacı Türkiye GDO'lu ürünlerin sokulduğunu nereden biliyorsunuz demedi. Şunu eklemeliyim. Türkiye'de ithal edilen GDO'lu gıda, tohum ve yemlerin denetimi için sadece 2 laboratuvar var. Onlar da liman kentlerinde değil. Maalesef ülkemizde pek denetleme yok. Yılda 2 milyon ton işlenmek üzere mısır soya ülkeye giriyor. Bunların 800'den fazla çeşitle tüketici sofralarına konduğu biliniyor. El altından Adana, Antalya, Niğde'de genetiği değiştirilmiş tohumlarla deneme ekimleri yapıldığı iddia ediliyor. Ki Türkiye'de dünya küresel devlerinin GDO'lu tarım ürünleri yetiştirdiğine inanmamak için saf olmak lazım. Büyük kandırmaca. Baksanıza, AKP yasa çıkarma taraftarı bile değildi. Bunu şuradan anlıyoruz. 26 Ekim 2009 tarihinde gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetime dair yönetmelik çıkardı. Medya her daim yaptığı gibi yönetmeliği devrim kararı olarak gördü. Neresi devrim ise? Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın adının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmesi mi? Köy hizmetlerinin kapatılarak görevlerinin il özel idarelerine devredilmesi mi? Hangi ürünün nerede ne kadar üretileceğini de önceden planlamak mı? Genetiği değiştirilmiş bitkilerin izinsiz kullanımı, bebek mamaları ve çocuk besinlerinde başıboşluk giderilmiş olacak denmesi mi? Bunlar laf. Nasıl diye soran yok. AB mevzuatına uygundur sözünü duyunca Türkiye'de tüm sorular unutuluyor. Oysa yönetmeliğin 5. maddesinin 8. fıkrasında gıda ve yemin %0.5'dan fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmez hükmü yer alıyordu. Bu uygulamaya AB 2007 yılında son vermişti. Yönetmeliğin ilgili maddesinin 6. fıkrası, gıda ve yem GDO'lardan biri ya da birkaçını toplamda en az %0.9 oranında içeriyor ise GDO'lu olarak kabul edilir diyordu. AB'nin ilgili mevzuatı ise herhangi bir ürün GDO'dan veya GDO içeren ham maddeden üretilmiş ise oranına bakılmaksızın o ürünün etiketine GDO'lu ürün yazılır şartı vardı. Türkiye'de hamile anneler %0.9 oranının üzerindeki gıdaların GDO'lu olduğunu bileceklerdi. Ama %0.8 ve aşağısında GDO içeren gıdaları bilemeyecekler ve GDO'yu tüketeceklerdi. Ah, bu bakan Mehdi yok mu? Her seferinde sürekli dünyanın her yanında böyle diye açıklama yaptı. Tabii ki yanıltıcı konuşuyordu. Nitekim 12 Kasım 2009 tarihli ikinci yönetmelikte bu kepazelikler kaldırıldı. Herkesi kör, alemi sersem mi sanıyordu acaba AKP'nin Tarım Bakanı? Bırakılsa sadece şirket beyanına bağlı olarak ithal yapılacaktı. Benim ürünümde GDO yoktur diyene geçiniz denilecekti. Hatayı görmüşler, geri çekmişler demeyiniz. Yasa değil, yönetmelik ile insanları kandıracaklarını sandılar. Bu nedenle yönetmeliğin dayanak maddesi sayılan 5 maddeden hiçbiri GDO'larla ilgili değildi. İkisi daha GDO'lar yeryüzünde yokken çıkarılmış yasalardı. Esas dayanağı teşkil edecek biyogüvenlik yasası çıkarılmadı. Evet, yönetmelik kandırmacaydı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 117.